Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 38.
Pegui'nin yeniden doğmasına zaman yoktur. Çevrende beliren savaş, Pegui olabilecek kim varsa hepsini öldürecektir. Yaratıcı bir klasikçiliğe olanak bulunsaydı, bir tek adda da belirse tüm bir kuşağın yapıtı olurdu. Yıkım yüzyılında başarısızlık şansları ancak sayı şansıyla, yani hiç değilse 10 gerçek sanatçıdan birinin yaşaması, kardeşlerinin ilk sözlerini kendisi üstlenerek yaşamında hem tutku hem yaratım çağını bulabilme şansıyla karşılanabilir. Sanatçı istesin istemesin bir yalnız kişi olamaz artık. Olursa da tüm yaşıtlarına borçlu olduğu hüzünlü yengide olur. Baş kaldırmış sanat da en sonunda varızı, onunla birlikte de yaman bir alçak gönüllülüğün yolunu ortaya koyar. Bu arada fetihçi devrim, yok sayıcılığının stampmışlığı içinde kendisine karşı tümlükte birliği sürdürmeye kalkanları tehdit eder. Bugünün, daha çok da yarının tarihinin eğilimlerinden biri de sanatçılarla fetihçiler, yaratıcı devrimin tanıklarıyla yok sayıcı devrimin kurucuları arasındaki savaştır. Savaşın çıkış noktası konusunda ancak USA uygun düşlere kapılabiliriz. Hiç değilse bundan böyle onun sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz. Yeni fetihçiler öldürebiliyor ama yaratır görünmüyor. Sanatçılar yaratmasını bilirler, gerçekten öldüremezler. Sanatçılar arasındaki katiller bulunması ancak kural dışı bir şeydir. Demek devrimci toplumlarımızda sanat ölecek sonunda. Ama o zaman devrim yaşamış olacak. Bir insanda onda saklı sanatçıyı öldürdüğü her seferde devrim biraz daha tüketir kendini. Fetihçiler en sonunda yasaları önünde dünyaya boyun eğdirtirlerse, niceliğin kral olduğunu değil, bu dünyanın bir cehennem olduğunu kanıtlamış olacaklardır. Bu cehennemde bile sanatın yeri yenik düşmüş başkaldırının, umutsuz günlerin çukurunda kör ve boş umudun yeriyle bir olacaktır. Ernst Dinger, Sibirya günlüğünde soğuk ve açlığın kol gezdiği bir kampta yıllardır tutsak yaşarken kendine tahta tuşlarla sessiz bir piyano yapmış bir Alman teğmeninden söz eder. Burada yığın yığın düşkünlükler içinde bir paçavralar kalabalığı ortasında yalnız kendisinin duyduğu bir garip müzik besteliyordu. Böylece cehennem içinde kaçıp gitmiş güzelliğin gizemli ezgileri ve acımasız imgeleri her zaman suç ve çılgınlık ortasında bile yüzyıllar boyunca insanın büyüklüğünden yana tanıklık etmiş olan şu uyumlu ayaklanmanın yankısını getirir bize. Ama cehennemde de gelip geçer, yaşam yeniden başlar bir gün. Tarihin de bir sonu vardır belki ama bize düşen onu bitirmek değil, bundan böyle gerçek olduğunu bildiğimizde benzer olarak yaratmaktır. Hiç değilse sanat insanın yalnızca tarihle özetlenmediğini, doğanın düzeninde de bir var olma nedeni bulunduğunu öğretir bize. Onun için büyük Pan ölmemiştir. En içgüdüsel başkaldırısı bir yandan değeri, herkese özgü onuru kesinlerken bir yandan da inatla gerçeğin adına güzellik denen el değmemiş bir parçasını ister. Birlik susuzluğunu gidermeye çalışır. İnsan tüm tarihi yatsıyabilir ama yine de yıldızların ve denizin evrenine uyabilir. Doğayı ve güzelliği bilmezlikten gelmek isteyen başkaldırmışlar, yapmak istedikleri tarihten emeğin ve varlığın onurunu sürgün ediyorlar ister istemez. Tüm büyük yenileştiriciler, Shakespeare'in, Cervantes'in, Molière'in, Tolstoy'un yaratmasını bildiği şeyi, her insanın gönlünde yatan özgürlük ve onur sonsuzluğunu gidermeye hazır bir dünyayı tarihte yeniden kurmaya çalışırlar. Güzellik devrimler yapmaz kuşkusuz ama bir gün gelir, devrimler ona gereksinim duyar. Onun gerçeğe bir yandan birliğini verirken, bir yandan da ona karşı çıkan kuralı, başkaldırının da kuralıdır. İnsanın yaratılışını, dünyanın güzelliğini selamlamaya da ara vermeden durmamacısına yatsınabilir mi adaletsizlik? Yanıtımız evettir. Ne olursa olsun aynı zamanda hem ayaklanan hem de bağlı kalan bir aktöre gerçekten gerçekçi bir devrimin yolunu aydınlatabilecek tek şeydir. Güzelliği alıkoymakla, uygarlığın, biçimsel tarihin ilkelerinden, düşük değerlerinden uzakta, düşüncesinin merkezinde, dünyanın ve insanın ortak onurunu kuracak olan şu canlı erdeme yer vereceği yeniden doğuş gününü hazırlıyoruz. Şimdi kendisini alçaltan bir dünya karşısında bu erdemi tanımlamaya çalışacağız. Öyle düşüncesi. Başkaldırı ve öldürme. Ne olursa olsun Avrupa ve devrim bu yaşam kaynağından uzakta büyük çarpınmalar içinde tükeniyor. geçen yüzyılda insan dinsel baskıları yıkar ama kurtulur kurtulmaz yenilerini çıkarır, hem de en katlanılmazlarını. Erdem ölür ama daha da azgın olarak yeniden doğar. Her önüne gelene gösterişli bir acımayı, çağdaş insancılığı bir alay durumuna düşüren şu uzak aşkını haykırır. Bu değişmez noktada yapıp yapacağı yıkımdır. Bir gün gelir, hırçınlaşır, işte polis düzenine bağlanmıştır. İnsanın kurtuluşu için insanlığı yakan iğrenç ateşler yükselir. O zaman çağdaş trajedyanın doruğunda cinayetle içli dışlı oluruz. Yaşamın ve yaratmanın kaynakları kurumuş görünür. Hayaletlerle, makinelerle dolmuş bir Avrupa'yı korku dondurur. İşkence düşkünü insanseverler burada sessizlik içinde yeni tapkılarını kutlar. Hangi çığlık kaçırabilir rahatlarını? Ozanlar bile kardeşlerinin öldürülmesi karşısında ellerinin temiz olduğunu bildirirler gururla. Bundan sonra herkes dalgın dalgın sırtını çevirir bu suça. Kurbanları gözden düşmüşlüğün son noktasına gelmişlerdir, can sıkarlar. Eski zamanlarda cinayetin kanı kutsal bir dehşet uyandırırdı hiç değilse. Böylece yaşamın pahasına kutlulaştırırdı. Bu çağın gerçek acısı ise tam tersine yeterince kanlı olmadığını düşündürtmesidir. Kan göze görünmüyor artık. Bizim erdem taslayıcılarımızın suratlarına yeterince sıçrayıp bulaşmıyor. İşte yok sayıcılığın son noktası. Kör ve azgın öldürme bir daha var oluyor. Bizim çok akıllı celatlarımız yanında budala katil insana ferahlık veren bir şey gibi görünüyor. Avrupa tini tüm insanlıkla birlikte Tanrı'ya karşı savaşabileceğine uzun zaman inandıktan sonra şimdi ölmemek için insanlara karşı da savaşmak gerektiğini seziyor. Ölümün karşısına dikilerek insan türü üzerine yaman bir ölümsüzlük kurmak isteyen başkaldırmışlar, şimdi kendi elleriyle öldürmek zorunda kaldıklarını görerek ürperiyorlar. Ama gerilerlerse ölmeyi, ilerlerse öldürmeyi kabul etmeleri gerek. Kaynaklarına yüz çevirip arsızca kılık değiştirmiş başkaldırı, özveriyle öldürme arasında gidip geliyor her düzeyde. Bölüştürücü olacağını umduğu adaleti güdük bir adalet olup çıktı. Tanrısal iyilik ülkesi yenildi ama adalet ülkesi de çöküyor. Bu umut kırıklığı öldürüyor Avrupa'yı. Başkaldırı insan suçsuzluğunu savunuyordu ama işte kendi suçluluğu karşısında katılaşmış. Daha tümlüğe doğru atılır atılmaz en umutsuz yalnızlık düşüyor payına. Topluluğa katılmak istiyordu ama yıllar boyunca birer birer birliğe doğru yürüyen yalnızları toplamaktan başka umudu kalmadı artık. Öyleyse kendi yıkılışından arta kalan bir toplumu adaletsizlikleriyle birlikte kabul ederek ya da arsızca insana karşı tarihin kendinden geçmiş yürüyüşüne hizmet etmekte karar kılacak her türlü başkaldırıdan vaz mı geçmeli? Ne olursa olsun düşüncemizin mantığı aşağılık bir törelere uyuşta karar kılacak bile olsa, kimi ailelerin bazı kaçınılmaz onursuzlukları kabullendikleri gibi kabullenmek gerekecekti bunu. İnsana karşı her türlü kundakçılığı, hatta onun yöntemle yok edilişini doğrulayacak bile olsa bu intihara boyun eğmek gerekecekti. Adalet duygusu da kendine göre bir şey bulabilir burada. Bir tüccarlar ve polisler dünyasının ortadan silinmesi. Ama hala baş kaldırmış bir dünyada mı yaşıyoruz? Baş kaldırı tam tersine zorbaların suçsuzluk kanıtı olmadı mı? Başkaldırı eyleminin kapsadığı varız, şaşırtmasız, kaçamaksız olarak öldürmeyle uzlaşabilir mi? Baskı için berisinde bütün insanlara özgü bir onurun başladığı bir sınır gösterirken başkaldırı bir ilk değeri tanımlıyordu. İnsanların kendi aralarındaki saydam bir yakınlığı, ortak bir dokuyu, zincirler altında bir yardımlaşmayı, insanları benzer ve birleşmiş kılan bir anlaşmayı dayanak noktalarının ilk sırasına koyuyordu. Uyumsuz bir dünyayla didişen usta ilk adımı attırıyordu böylece. Bu ilerlemeyle şimdi öldürme karşısında çözmesi gereken sorunu daha da bunaltıcı kılıyordu. Gerçekten de uyumsuzluk düzeyinde öldürme yalnızca mantık çelişkileri çıkarıyordu ortaya. Başkaldırı düzeyinde ise bir kopmadır. Çünkü benzerliğini kabul ettiğimiz, özdeliğini onayladığımız bir kimseyi öldürmeye olanak bulunup bulunmadığına karar vermek söz konusu. Daha yalnızlığı aşar aşmaz, her şeyden koparıp ayıran eylemi yasaya uygun kılarak yeniden, hem de bir daha ayrılmamasıya karşımızda mı bulacağız onu? Yalnız olmadığını daha yeni öğrenmiş olanı yalnızlığa zorlamak insana karşı işlenen en kesin cinayet değil midir? mantıkça öldürme ile başkaldırının çelişkin oldukları yanıtını vermek gerekir. Gerçekten de bir tek efendi öldürüldü mü, başkaldırmışın bir zamanlar haklılık nedeni olan insanlar topluluğu sözünü kullanmaya hakkı yoktur artık. Bu dünyanın üstün bir anlamı yoksa, insanı yalnızca insan yanıtlayacaksa, bir kişinin bir tek insanı yaşayanlar topluluğundan çıkarması, kendi kendisini de bu topluluğun dışında bırakmasına yeter. Habil, Kabil'i öldürdüğü zaman çöllere kaçar. Öldürücüler sürü ise, sürü yine çölde ve yalnızlığın şu öbür türünde, adı bir aradalık olan yalnızlık içinde yaşar. Vurur vurmaz, dünyayı ikiye böler başkaldırmış kişi. İnsanın insanla özdeşliği adına ayaklanıyordu. Şimdi ise kan içinde farklılığı doğrulayıp özdeşliği harcamaktadır. Düşkünlüğün ve baskının bağrında tek varlığı bu özdeşlikti. Demek bunu kesinleme eleğini güden devinim onun varlığına da son verebiliyor. Kimilerinin hatta neredeyse herkesin kendisiyle birlikte olduğunu söyleyebilir. Ama kardeşliğin yeri doldurulmaz dünyasında bir tek varlık eksilmeye görsün, dünya ıssızlaşmış demektir. Biz yoksak ben de yokum. Kalyelev'in sonsuz kaderi de, Saint Just'ın susuşu da böyle açıklanır. Şiddet ve öldürme yolundan vazgeçmekte kararlı olan başkaldırmışlar, var olmak umudunu sürdürmek için varızın yerini var olacağıza verseler de boşuna. Katil ile kurban yok olduktan sonra topluluk yeniden onlarsız oluşacaktır. Kural dışı yaşamını tamamlayacak, kural yeniden olanaklı olacaktır. Birey yaşamında olduğu gibi tarih düzeyinde de öldürme ya böyle umutsuz bir kural dışıdır ya da hiç. Nesneler düzeninde açtığı gedik yarınsızdır, tutarsızdır, öyleyse işe yaramaz, saltık tarihçi tutumunun istediği gibi dizgesel de değildir. Yalnız bir kez ulaşılabilen, ilerisine geçirince de ölünmesi gereken sınırdır. Baş kaldırmış kişi öldürme eylemine dek gitmişse eylemiyle uzlaşması için bir tek yol vardır. Kendi ölümünü ve özveriyi kabul etmek. Öldürmenin olanaksızlığı iyice anlaşılsın diye öldürür ve ölür. Aslında varızı var olacağıza ye tuttuğunu gösterir o zaman. Kalyelev'in zindandaki sakin mutluluğu, dar ağacına doğru yürüyen Saint Just'ın huzuru da açıklanmış olmaktadır böylece. Bu son sınırın ötesinde çelişki ve yok sayıcılık başlar. Yok sayıcı öldürme. Gerçekten de us dışı cinayetle ussal cinayet, başkaldırı deviniminin gün ışığına çıkardığı değere eşit oranda ihanet etmektedir. Önce birincisi, her şeyi yoksayan ve kendinde öldürme yetkisini gören kişi Seyit, öldürücü zübbe acımasız tek, Karamazov, zincirlerini koparmış haydudun ardından gidenler, kalabalığa ateş eden gerçek üstücü, tüm özgürlüğü, insanın gururunun sınırsızca yayılmasını ister gerçekte. Yoksayıcılık yaratıcı ile yaratıkları aynı öfkede birbirine karıştırır. Her türlü umut ilkesini silerek her türlü sınırı yatsır, sonra kendi nedenlerini bile görmez olmuş bir kızgınlığın körlüğü içinde önceden ölüme adanmış olanı öldürmenin bir önemi bulunmadığı yargısına varır. Ama nedenleri, yani ortak bir yazgının karşılıklı olarak tanınması ve insanların birbirleriyle anlaşmaları her zaman canlı kalan nedenlerdir. Başkaldırı bunu bildiriyor. Bunlara hizmet etmeyi görev biliyordu. Böylelikle yok sayıcılığa karşı eylemi aydınlatmak için tarihin sonunu beklemek gereksiniminde olmayan ama biçimsel de olmayan bir davranış kuralını tanımlıyordu. Jacobin aktöresinin tersine kurala ve yasaya uymayanın hakkını veriyordu. Soyut ilkelere uymak şöyle dursun, ilkelerini ancak ayaklanmanın sıcaklığında, karşı çıkışın sonu gelmez deviniminde bulan bir aktörenin yollarını açıyordu. Bu ilkelerin hep var olmuş olduklarını söylememize yetki veren hiçbir şey yok. Hep var olacaklarını söylemek de hiçbir şeyi değiştirmez. Ama vardır bunlar, bizimle birlikte vardır. Bizimle birlikte tüm tarih boyunca köleliği, yalanı ve yıldırıyı yok sayarlar. Gerçekten de bir efendiyle bir kölenin hiçbir ortak yanı yoktur. Köleleştirilmiş bir varlıkla konuşamaz, anlaşamayız. Benzerliğimizi tanımamızı, yazgımızı onaylamamızı sağlayan bu kendiliğinden var olan bu özgür söyleşim yerine kölelik sessizliklerin en korkuncunun egemenliğini sürdürtür. Baş kaldırmış kişi için adaletsizlik kötüyse nereye yerleştireceğimizi bilmediğimiz ölümsüz bir adalet düşüncesiyle çeliştiği için değil, ezenle ezileni birbirinden ayıran dilsiz düşmanlığı sürdürdüğü için kötüdür. Bunun gibi yalan söyleyen insan başka insanlara kapandığına göre yalan kovulmuş olur. daha alt basamakta da kesin sessizliği benimseten şiddet ve öldürme. Başkaldırının bulduğu suç ortaklığı ve anlaşma ancak özgür konuşmada yaşanabilir. Her bulanıklık, her yanlış anlama ölüme yol açar. Ancak açık dil, duru söz kurtarabilir bu ölümden.
Ayrım sonu.